Podcast başlıyor.
Merhaba arkadaşlar, podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 7. bölümümüzü yapacağız ve her zamanki olduğu gibi çok heyecanlıyız. Yanımda Selman ve Burhan var. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Selman senden başlayalım.
İyidir, güzel bir gün. Heyecanlıyım burada olmaktan.
Evet, sen Burhan, sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hava çok güzel dediği gibi. Güzel bir gün, heyecanlıyız.
Bugün yazılımda testin önemi hakkında birkaç şey paylaşmak istedik sizlerle. Test aslında ilk başta hep sonradan yazılım konusunda sonradan düşünülen bir şey. İlk başta yapalım, ürünü çıkartalım, ondan sonra işte bir şekilde test ederiz veya sırf hani belirli bir kısmını test edelim, ondan sonra da kullanırsak kullanırız şeklinde genelde ilerliyor. Ama son zamanlarda özellikle büyük şirketlerde çok daha önem kazandı. Hani Google'dan falan bahsetmiyorum, genel olarak çok daha önem kazandığını düşünüyorum. O yüzden bu konuya değinelim dedik. İlk başta bir testin amacından konuşacağız. Ondan sonra hani testle ilgili herkes tecrübelerini paylaşacak. Ondan sonra da genel metodlardan hani bu olaya nasıl başlanır? İşte TDD nedir? O şekilde ilerleyeceğiz. İlk başta testin amacından başlayalım. Testin amacı nedense herkes farklı şekilde, herkes değil de yani birden fazla tanımı var. Ama bence yazdığın kodun olması gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol eden ekstra işlem. Hani bu yazılım olur, QA dediğimiz ekstra bir insan olur veya işte elle test etmek olur. Bir değişik yazılım şekilleri var. Bu şu anda bugün uğraşacağımız şey biraz daha unit test. Hani birim testinden özellikle bahsedeceğiz. Bunu bahsederken de bazı terimler çok öne çıkıyor. Mesela refactor çok kullanılan bir şey. Hem refactor testten farklı mıdır? Bunun amacı nedir? Ondan da bahsedeyim ilk başta. Hani refactor bana göre kodun davranışını koruyarak kodu daha iyi geliştirme işlemine refactor denir. Yani bazen üstüne bant yapıştırmak bile refactor sayılabilir. Aslında biraz çok kullanılan bir kelime. Neyse, bu bölüm biraz daha sohbet halinde ilerleyecek. O yüzden de ilk sorumu hazırladım. Hazır mısınız?
Evet.
Tamam.
Kime şimdi soracaksın?
İkinize de soracağım. Ama sizden istedim, hani biriniz bir kısmından öteki kısmından tutsun.
Size soru, ben merak ettim.
Size testsiz bir proje verilse ne yapardınız? Hani bir kısmı mesela ne olabilir burada? Hani sen dersin işte direkt feature üzerinden başlarım. Sen dersin test üzerinden başlarım.
Ben işte
mesela hani konuyu biraz daha açmak gerekirse aynı gün becini geri veriyorsun falan. Düşünsenize 50 bin satırlık bir proje veriliyor mesela. Hani üstünde de logic dump var ya da code smell dediğimiz şey. Bu nedir? Bir fonksiyon var mesela 200 satırlık, 300 satırlık. Bir sürü if else'ler, üstünde for loop, onun üstüne for loop. Ama yaptığı şey belli yani. Aslında böyle olmaması gerektiğini herkes biliyor. Yazan kişi de biliyor ama deadline'dandır veya başka bir sebeptendir. O şekilde yazmış. Böyle bir size kod verildi. Siz tek
ve bu kodda bir değişiklik mi yapmamız bekleniyor?
Yani size bu kod verildi. Bu kodda değişiklik de yapacaksınız. Hani çalışmayan bug'lar da var. Hani bir sürü şey var. Ondan sonra bu durumda ne yaparsınız?
Ben başlayayım mı bu konuda?
Daha önceden de test yazılmamış bu koda.
Evet. Şöyle benim aslında bununla ilgili bir örneğim var yani gerçek hayatta. Başka bir takımın
kardeşim çok üzülüyorum senin için.
Başka bir takımın koduna işte contribute etmem gerekecekti. Şöyle oldu şimdi. İdeali olan bence, belki sen bana hani yapmıştır öyle de bilmiyorum. İdeal olan
işi bırakmak.
İşi bırakmak değil tabii ki de. Kaçmak. İdeal olan oturup hani güzelce testi yazmak bence. Hani önce bir refactor yapmadan önce veya feature geliştirmeden ama.
Peki her şeyin testini mi yazmak?
Evet, onu bilmiyorum. Yani detayına benim ama.
Hani ideal bir dünyada deadline'lar olmuyor
evet,
mu?
Evet, kesinlikle deadline'lar var. Yani oturup testini yazarsan.
Yani şöyle mesela diyelim bir backend fonksiyonu, API endpoint ya da neyse. Oturup ne yapıyorsa testini yazarım mı diyorsun ilk önce?
Şimdi şöyle çok önemli bir mesela bir endpoint'te mesela benim şey yapmam gerekiyordu, bir REST API'nin var olan bir endpoint'ünü değiştirmem gerekiyordu. Bir logic koyup oraya farklı ürün tiplerine göre farklı.
Yani sen yeni bir feature yazılması lazım, sen oradan.
Evet ya, tamam. Ama var olan code base'i etkiliyor, tamam mı? O yeni bir feature yepyeni bir şey diye değil, var olanı şey manipüle ediyor.
Evet.
Şimdi böyle bir durumda oturup testini yazıp yapmak doğruyken ben öyle bir şey onu yapmadım. Onun yerine bizim gerçi manual bir QA'miz vardı. Hani regression test yapabilecek bir insan vardı. Onun yerine gidip onun üzerinde çalışan mühendisi alıp onunla birkaç tane toplantı yaptım. Bayağı büyük bir endpoint'i bu arada. Ürünün işte ratinglerini, review'lerini return eden bir şey. Güzelce
önemli insan.
Güzelce notlarımı aldıktan sonra ne yapıp bazı case'leri kendim de bildikten sonra üzerinde çalıştım. Ondan sonra uzunca bir süre birkaç gün manuel test yapan QA'ya zaman verdim. Hı-hı. Var olan regression testleri yapsın. Artı benim kendi case'lerim neler? Onu verdim ona ve onları da test etsin diye.
Ve bu yeni bir edindiğim bir projeydi değil mi?
Tabii var olan bir proje ama yani benim üzerinde hiç çalışmadığım bir kod. Yani benim izlediğim yöntem oydu. Manuel evet. teste biraz daha önem verip.
Fakat tabii şimdi kodda eğer iç içe şeyler çok fazlaysa o manuel testte diyelim kredi kartıyla ödeme yapılıyor. Evet. İşte expire olmuş kartsa şöyle yap. İşte ya da şu an evet, çok fikir yürütemiyorum ama evet. bunların her biri test edilebilir miydi senin durumunda?
Evet şöyle yani şimdi manuel testi yapan kişinin checkpointleri var zaten. Hı-hı. Zaten kullanılan bir yöntem yani o şeyin takımı kullandığı bir yöntemdi. Hı-hı. Her deployment'tan önce onlara bir iki gün verilirdi. Hı-hı. Ve onlar yeni bir feature artı bütün regression'ları yaparlardı. Benim case'imde ise daha büyük bir change olduğu için biraz daha zaman verdik. Şeye.
Evet.
QA'ya daha mı zaman verdin?
Evet birazcık daha zaman
verdik. Yani şunu mu diyorsun? QA kod bloğundaki tüm branch'e girip test etti. Yani
koda karışmıyor tabii.
Yok, koda karışmadı ama koddaki login hepsini test etti mi? Mesela evet. eğer buysa ama şu evet. değilse şöyle yap.
Tabii onları işte. Oturup yeniden yazma. Dediğim gibi şeyler var. Test trail diye mesela bir sistem var. Hı-hı. Orada senaryolar yazılıyor zaten. QA çok zaman yaptığı için bunu da zaten biliyor çoğu senaryoyu. Evet. Ama bütün edge case'leri her seferinde yapıyorlardı.
Evet.
Çünkü bu end user etkileyen bir sistem olduğu için manuel test gereken bir şeydi.
Yani sen bu değişikliği yaptıktan sonra ne kadar rahat hissedin ki? %100 şöyle oluyor. Bu kesinlikle burada bir bug yoktur diyebildin mi bu manual testin evet. sonrasında?
Ya sence yani bütün her şeyi cover etti mi?
Şirketin öyle bir kültürü var zaten. QA sign up verdikten sonra bizim açımızdan artık problem olmuyor.
Ya tamam sorumlu tutulmayacaksın ama yani bir mühendis olarak ben bu kodu bıraktım burada her şey test ediliyor ve %100 rahatım şeyle mi ayrıldın bu?
Evet bitirdikten sonra tabii daha sonra şeyler
peki geldi. Sorun çıktı mı?
Sorun çıktı. Performans sorunları çıktı.
Ha, performans.
Evet. Sonuçta QA onu ölçemez.
Onu benim yapmam gerekiyordu. Ben de onu bilmiyordum. Çünkü biz böyle endpointlere genelde büyük çaplı şey yaptıktan sonra performans testleri yapmamız lazım. Çünkü ben başka bir ürün tipini load getirdi şeye var olan sisteme ve ağır fail geldi, oldu performans. Evet. Neyse ben fazla uzattım konuyu.
Evet Selman bir de senin görüşlerini alalım. Tekrar soruyu istiyorsan özetleyeyim. Yani sana bir codebase verildi. Böyle bayağı bir büyük codebase. Üstünde bir sürü fonksiyonlar var. 200-300 satırlık evet. if, else'lar, for loop'lar hepsi var. Yani nada sen var. Ondan sonra böyle bir codebase verildi. Üstünde test yok. Nasıl bir approach'un olur? Nasıl bir yaklaşımın olurdu? Hani evet. ideal bir dünya nasıl olur bilmem ama elindeki dünya işte deadline'ların olacak. Hani sana biraz zaman verilmiş codebase'le uğraşman için ama.
Evet.
Hani deadline'ların var. Yeni bir feature edeceksin. Bug fix'ler var. Nasıl bir yaklaşımın olur?
Muhtemelen şimdi benim izlediğim metodoloji biraz daha işte tüm fonksiyonu anlayayım nelerden ziyade nerede değişiklik yapmam lazım minimum değişiklikle nasıl oradan kurtulurum çok ideal olmayabilir fakat benim için işe yarıyor yani hani bu noktaya kadar çok bir sıkıntı çekmedim fakat şunun faydasını görebiliyorum tahmin edebiliyorum belki tecrübem arttıkça onun önemini daha iyi kavrarım kodu bulduğumdan daha iyi bir vaziyette bırakmak iyi bir prensip bir evet. mühendis için. Fakat ben
bunu bir ölçme yöntemi olarak mesela test çok kullanılıyor aslında.
İşte en azından evet belki o tür iyileştirmelerle ayrılmak güzel olur fakat birincisi bu tür legacy eski işte bahsettiğin çapta çok büyük hiç test yok işte eski sistem böyle kimse bilmiyor kalmamış o kodu yazan hani öyle şeylerde yer almamaya gayret ediyorum. İlgimi çekmiyor zevkli değil diye yani uzun
evet. kaçıyorsun yani.
Yani aktif olarak kaçmaya evet. gayret ediyorum.
Onun da zevkli bir yanı var. Yani reverse engineering yaptığın zaman da bir şeyler öğreniyorsun.
Farklı bir o da bir şey evet.
Ha, yani herkes aynen ilgisiyle alakalı.
Biraz evet. gibi. Kendimi o pozisyona sokmamaya çalışıyorum. Kendimi öyle bir şeyde bulduğumda da minimum değişiklikle çünkü yani çoğu zaman o bahsettiğin QA olmuyor etrafında sen test etmen lazım. Bazı şeyler çok zor test edilebilir
yani
oluyor.
Elle test etmek bile zorunda kalabiliyorsun yani.
Evet yani hani diyelim işte stage farklı environment işte production'da test etmek için o if bloğunu nasıl getireceksin? Yani o kodu nasıl hani zor böyle noktalar var. Bu muhakkak iyi pratikleri takip edip bunu daha güzel yönetmek mümkün. Fakat ben bu noktaya kadar biraz daha kısa yolu tercih edip şey yapmadım herhalde.
Evet. Benim tecrübelerime baktığımda ben de mesela birçok test yazılmamış projede uğraştım, şey yaptım. Ama her zaman bazen QA ekleniyordu proje büyükse veya küçükse artık Allah'a emanet şeklinde evet. gidiyordun. Ama son zamanlarda işler benim için çok değişti. Çok daha böyle teste önem vermeye başladım. O yüzden de bu konunun da önemli olduğunu düşünüyorum. İlk başta mesela böyle bir codebase olduğunda benim yapmak istediğim şey TDD aslında çok takip etmek istiyorum. Test driven development, ama ona sonradan daha çok detaylı gireceğiz. Ama onu yapmak işte deadline'ına göre değişiyor. Hani benim de çok alışık olmadığım bir şey. O yüzden de onu şu anda yapmadığım için ben o yapmak istediğim değişikliği, refactor'ı yapıp onun üstüne test yazmaya çalışıyorum.
Yani kısa vadede süreci uzatıyor, fakat uzun vadede kazançlı mı çıkıyorsun? Niye
ya zaman şimdi TDD konusunda var? Zaman problemi, hani bir alışkanlığını tamamıyla değiştirmen evet. gerekiyor. Ve ben bunu hani hem biraz o konuda üşendiğim için, hem de öyle bir zamanı şu anda henüz bulamadığım için, başka evet. şeylere önem verdiğim için zaman buralara.
Sıra gelmedi diyorsun.
Evet, hani sonradan test yapmak daha kolay oluyor benim için.
Evet.
Ama ideal olarak TDD'ye geçmek çok daha iyi olurdu. Tabii ki de. TDD'nin de kazandığın şeyi, ilk başta testi düşünüp asıl yapması gerektiğin fonksiyonun ne yapması gerektiğini yazman işi aslında bence çok daha kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. Hani sonradan bug çıkmasını azaltıyor diye düşünüyorum. Yani evet. Burada da size kısa bir sorum olacak. Hani test yazmaya zaman harcamak mı sizce daha iyi sizin görünüşünüze göre? Yoksa yeni bir feature eklemeye mi zaman harcamak? Sonuçta bu testin bir cost'u var yani. Hem projeye, hem işte çalışan kişilere, hem de senin üzerinde bir cost'u var. Ben %20 ile %30 arasında cost olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Sizce yani yeni bir feature eklemek mi daha önemli, yoksa test yazmaya çalışmak mı daha önemli?
Çok değişken yani bence bu. Şirketin ne yapmaya çalıştığı ilgili bir şey.
Hı-hı.
Diyelim ki startup büyümeye çalışıyorsun. Market fit'in var ve sürekli şey yani yeni ürünlerle daha fazla
evet.
kullanıcı çekmeye çalışıyorsan testi birazcık şey yapabilirsin o anda.
Ama peki şey ne olur sonra olur? Mesela yeni bir sürekli yeni bir feature ekliyorsun ama şu anda olan feature'larda bir anda böyle şeyler patlamaya çalışıyor.
Regression'lar çıkıyorsa problem var.
Ha, hangisine önem vereceksin bu aşamada?
Ben yani tabii.
Yine işi bırakmayacaksın değil mi?
Yok, işi ben değildim. Selman'dım. Ya öyle bir sürekli feature ekleyip kullanıcı kazanıyorsan analitiğine bakıp işin regression'da ne kadar etkiliyor versus kullanıcılar sana ne kadar getiri getiriyor.
Hı hı.
Böyle bir durumda ben muhtemelen yani tabii bilmiyorum, elimde veri yok ama çoğu business'te bence büyümek, hani Facebook'un meşhur şeyi vardı ya, büyü boz devam evet. et diye. Böyle bir durumda bence yeni feature ekleyip yapmak daha mantıklı. Ama eğer oturmuş bir sistemin varsa ve zaten büyüyebildiğin kadar büyümüşsen, o saatten sonra artık var olan feature'ları koruma derdin varsa teste biraz daha önem verip
stabil hale getirmiş,
stabil hale getirmeye çalış. Aynen. 100% test coverage zaten yapmak mümkün değil ama ona yetişmeye çalış.
Mümkün de değeri yok. Ona da sonradan
değeri,
gireceğiz.
Evet, çok yani o kadar değil. Her evet. tabii yani test yazarken burada dikkat edeceksin yani. Yazdığın test tipine göre ya her şeyin testini yazmak çok mantıklı değil yani.
Ben de katılıyorum. Bilhassa küçük projelerde ortalıkta hiçbir şey yokken oturup bir de teste vakit harcamak.
Evet.
Şimdi ben son zamanlarda şunu gözlemledim. Testin de aslında bir maliyeti var. Bilhassa front-end'de eğer test yazıyorsan, o testin seni development'ını yavaşlatma. Diyelim bir UI komponentini değiştirdin, test fail oldu. Yani ne, o teste ne kadar gerek vardı? O %100 dedin ya, ona sonra evet. değinmek istiyorsun. Bilemiyorum ama.
Ona sonradan değinmeye gerek yok. Şimdiden hazır açık konu açılmışken değinelim. Şimdi test, tamam test önemli dedik. Hani vakit olduğunca yazalım dedik. Ne kadar test yazılmalı konusuna geldi bu.
Ya ben çok şu an tam gündemimde olan bir konu. O ikisi arasında öyle gidip geliyorum ki yani yüksek bir test, yani yüksek %80-90 test yazılmış bir sistem ya da hiç yazılmamış. Yani hiç kimse test yazmıyorsa ilerleme çok hızlı. Yani onu bizzat evet. gözlem, yeni bir takıma geçtim. Yani test yoksa yani her gün işte yani.
Peki regression'lar olmuyor mu şu anda?
Ya olsa da sisteme bağlı ama bir tool.
Aynen
yani
işte hiç önemli değil.
Evet.
Enterprise tool'lar da genelde öyle. Ben mesela BMC'deyken yaptığımız sistemin kullanıcı sayısı 4. 4-5 tane admin kullanıcı var. Tamam
en kötü biri rapor edecek.
Rapor ediyorlar zaten son evet. kullanıcı. Ama mesela Groupon'dayken tam tersi. End user
son
var.
Son kullanıcı.
Conversion rate'i düşürüyor. Mesela düşünsene payment'a bir problem çıktı.
$2 million
Milyon dolar. Evet. Şey. O zaman tamam, testin önemi çok farklı yani şeye göre.
Yani şimdi evet. mesela sen şey demiştin, hani ne kadar yazılmalı kısmı önemli de cost'undan da bahsetmiştin. Hani,
evet. İşte şuna mesela, getirecektim. Yani evet. çok yazıyoruz. Ben bir sistem üzerinde çalıştım 6-7 ay önce. %85-90 test coverage inanılmaz test yazdım. Yani projeyi çok ben mikro servisi tamamen neredeyse ben yazdım. Frontend servisi iç kullanıcı internal bir operasyonel bir araç. Yani hı-hı. son kullanıcı hitap etmiyor. O kadar teste vakit harcamış olmak beni çok stresi soktu. Yani bir task var, 2 saatte bitecek, 1 saatte test yazıyorsun.
Anladım.
Yani bunlar yavaşlatıyor
seni. %95'e falan çıkmışsın. Bu demek oluyor ki yani bir şeyin rengini bile test etmişsin gibi hissettirdi bana. Hani mesela en saçma test neydi o projede? Yeni olduğu için soruyorum ve en önemli yazdığım test neydi?
Snapshot testleri, Jetstack'i maybe.
Ona getireceğim lafı. Aynen. Snapshot, eğer kullandıysanız Enzyme evet. işte bu Jetstack Snapshot testini, bir tane UI komponenti var. Onu render ediyorsun, snapshot'ını yakalıyorsun. Hangi komponentleri hangi props'larla çağırdı?
Evet.
Şimdi bunun bir değeri var. Fakat TypeScript ya da Flow'la zaten çok her şey, komponent aynen. alması gereken şeyi aldımının kontrolünü statik olarak check edebilirsin koda bakıp.
CSS'i falan yapamıyorsun ama orada da.
Ama Snapshot'ta da CSS'le alakalı hiçbir şey yok. Yani ben position absolute diyerek UI'yi tamamen bozarım. Snapshot'tan hiçbir şey anlamazsın. Tabii senin Snapshot'tan kastın text snapshot mı bahsediyorsun? Image, resim olarak yakaladığını.
Text'ten değil mi? Ben tam bilmiyorum şeyi de.
İşte ekran görüntüsü alabilirsin. Headless browser çalıştırıp ya da işte React komponentini render edip shallow şekilde.
Aynen. Trace'ini alıyorsun.
Onu trace structure'ını. Onda mesela hiç CSS'teki yani o koda bakıp bu nasıl görünüyor'yu fikir yürütemezsin. Yani React komponentine bakmakla teknik olarak aynı şey. Şimdi onda mesela %100 komponentlerin snapshot'ı var. Şimdi bu ne gibi avantaj sağlıyor? Bayağı vakit alıyor bunları evet, her şey evet. için yapmak. Günün sonunda ne avantaj sağlıyor dediğinde çok ikilemdeyim.
Şimdi mesela %20, %30 desen ekstra efor sarf ettim diyebiliyorsun değil mi rahatça?
Ya, hiç yapmamak lazım.
Yok yok.
Yani, hani ortası.
Mesela %30 diyelim ki efor sarf ettim evet. ekstra. Hani bir de bunu yazmamanın da bence bir çok konuşulmayan ama bu testi yazmamanın da bir kostu var yani. Hani
uzun vadede çıkacak uzun problemleri vadede, mi söylüyorsun?
Aynen uzun vadede çıkacak problemler. Diyelim ki sen bunu yazdığın günde şey yaptın. Hani ben ayrılıyorum dedin.
Evet.
Sonradan biri geldi. Ondan sonra evet. dokümentasyonun yok. Hani diyelim ki var olsun.
Evet.
Ama detayına girmiyor. Sen orada 200 satırlık bir fonksiyon yazmışsın. Şimdi burada bir yeni bir update yapacak adam.
Evet.
Hani regression olmaması için QA'yi de yok. Hani ne yapması lazım?
İşte yani çok,
o anda
çok,
test çok önemli oluyor.
Çok önemli ama akıllı hareket etmek lazım. Yani
oynamamak mı?
Şimdi bir backend üzerindeysen test coverage'in çok önemli olduğuna.
Çok da. O zaman mesela TDD konusuna girdiğimizde onun şart olduğunu söyleyeceğim.
Evet
yani.
Ve TDD de yapabilirsin. Çünkü input veriyorsun, output oluyorsun. Evet. UI de öyle değil ki. Yani hani.
Burada ama Mehmet'in dediği şey de test tipi çok önemli oluyor.
Yani şimdi aynen. UI'ya gelen şey de çok önemli.
Mesela UI'de çünkü de şuna önem veriyor olurum diye tahmin ediyorum. İşte bu integration testing yani UI'yi evet. biri açıp tıkladı. Bir sonraki sayfaya geçti mi? Kaydetti mi? Yani
bununla ilgili büyük tartışmalar var. İşte bazı insanlar integration testin daha çok önemli olduğunu.
Burada da biraz ateşlenmeye başladı. Aynen, fark ettim
var.
Yani.
Şeyin aslında Google'un bununla ilgili güzel bir şeyi var. Bir neden teorisi var. Test piramidi mi ne diyorlar? Test piramidinde diyor ki base'ini unit testle sağlamlaştırıp
evet.
ondan sonra yukarıya doğru end-to-end teste doğru çıkacaksın. Hani piramit gibi. O yüzden mesela unit teste ağırlık verip projeye öyle başla diyorlar.
O unit testteki ağırlık vermenin kastı da hani o core business value'yu test edecek yani şeylerden daha uğraş diyor. Yani ilk önce yani. Unit testin %100'ünü yaz demiyor değil mi?
Detayını bilmiyorum da ama anladım. Unit testin daha şey ağırlıklı olsun. Ama genel startuplarda özellikle yapılan tam tersidir genelde. End-to-end evet. test yazılır. Daha evet. kolaydır çünkü yazması. Tutarsın bir şey QA'yı. Black box text yani içini bilmeden direkt evet. yazar aynen. O daha da kolay ama UI'da front-end development unit testin değerini ben de sorguluyorum. Çünkü çok değişiyor. Dediğin gibi sürekli değişkenlik gösteren şeyler var. Ama Mehmet'in dediği konu da çok önemli. Unit test dokümantasyonu çok önemli bir şey. Dediğin gibi sen yarın öbür gün gidersen.
Yani unit test kendi başına bir dokümantasyon oluyor. Yani
evet.
Bu engineer için dokümantasyon evet. oluyor. Bir de normal dokümantasyon var. O da hani projeye bakan herhangi evet. bir insan için
yani
bir dokümantasyon.
Yani code base'e hakikaten dediği gibi unit test'e girip bakıp o fonksiyon ne yapıyor? O class ne işe yarıyor? Direkt anlayabilirsin.
Yani ben bir tane mesela test coverage'ı olan bir projeyle çalıştım. Aynı hafta test coverage'ı olmayan böyle bir fonksiyonları 200-300 satıra giren bazı fonksiyonları projeyle uğraştım. Arada dağlar kadar fark var. Yani hani evet. o şeyde hızlı bir şekilde testi kontrol edip o fonksiyonun üstünde change yapmak çok daha ayrı bir tecrübe yani. Mühendis olarak ben onu daha çok sevdim. Tabii evet. onun da bir kostu var. Yapmanın da bir kostu var. Yapmanın da bir kostu var. Bence projeden projeye değişiyor.
Şu avantaj bence çok güçlüdür.
Evet.
Test yazılabilir kod yazmak da kodunu geliştiriyor değil
evet.
mi?
Evet. Evet. Hani mesela vereceğimiz tavsiyelerden biri de şu olmalı. Hani eğer test yazmıyorsanız bile hani ben buna sonradan test yazmak istediğimde gerçekten bu çok bir unit yani hani
evet.
küçük bir işlem yapıyor bu fonksiyon. Yaptığı tek bir şey var. Evet. Getir söyleyebiliyorsan hani bir nevi test yapmış gibi kendini mutlu
evet.
hissedebilirsin.
Evet. Test yazana kadar tabii ne kadar ideal onu belki yine saptamak zor olur ama diyelim test yazmaya başlıyorsun. 200 satır fonksiyon testini yazmak ölüm zaten. O güzel bir pratik olabilir.
Evet.
Yani,
şöyle bir kodum. Şey var bu da teste yazarken benim kendi tecrübem fazla test varsa kodda yeni bir test eklemek çok kolay. Copy
evet.
paste yapıyorsun ya
evet.
ama bir şey ilk defa sen yapacaksan mesela bir fonksiyon call edilmiş mi edilmemiş mi gibi mesela, tamam mı? Evet. Özellikle kullandığın framework'ın detayına girip bu iş nasıl yapılıyor falan filan, o işler kolay değil.
Arkadaşlar bu arada biz de işte formatımızı yenilediğimiz için yeni şeyler de denemeyi düşünüyoruz. İleriki projelerimizde göreceksiniz. Hani belki bir tane kelimeyi seçip o kelimeyi kullanmamamız gerektiğinden ve her kullandığında mesela değişik bir şey yapacağız şeklinde düşünüyoruz. Yani bu sefer test kelimesini seçseydik yani şu anda sıçmıştık.
Konuşamazdık.
Sıçmıştık yani. Hani.
Yasak kelime.
Aynen. Neyse, çok güzel şeylerden bahsettiniz. Şey dedin hani projeden projeye.
Testable code dedi, sen oraya girebiliriz istersen.
Projeden projeye demiştin. Testable code'a girelim ama ondan önce hani şeyi toparlamak istiyorum. Bu projeden proje değişir de. Hani kişisel projelerinizde
test yazılmam var.
Dur bir cümlemi kesin bitireyim kardeşim. Senin testi sevmediğini herhalde herkes anladı yani. Kişisel projelerle
kişisel dediğin firma
dışındaki projelerle.
Personal. Kim yazıyordur işte, ya Allah aşkına.
Yazan var mı?
Yazan var mıdır?
Vardır illa ki abi yani. Hani.
Evet yazıyor.
Arada bir yazarsa en azından yazmış gibi yani. Hani davransan bile kendini mutlu edersin. Aa, şimdi kişisel projelerde diyorum da mesela diyelim ki sen bu projeye çok güveniyorsun. Bir anda mesela aylık sana gelir getirecek.
Ama hayır, zaten şimdi, bir sene içinde tekrar yazılacak proje falan. Hani
projenin yaşamına göre diyorsun. İşte,
tutulsun, para kazan, kritik hale gelsin.
Evet.
Outage'lar olmaya başlasın. Birisi hata yapsın. Hani işte binlerce dolar.
Millet kaybedilsin.
Evet. Para sövsün.
Bir sene sonra. Doğru da işte yazılıyor şu an. Yeniden yazılıyor. Evet. 2014'te found edilen şirket. Aha. Halen co-founder'ların kodu var. Evet. Ama şimdi koca şey bir var.
Tekrar yazılıyor. Farklı teknolojide.
Evet. Şimdi
DoorDash demişken aklıma geldi. Sana komik bir şey olmuştu bu hafta. İstersen ondan da bir bahset. Sen şu anda kıdemli mühendis olarak başladın orada.
Kıdemli mühendis olarak başladım. Takımımda junior bir tane şey var. Front-end mühendis var.
200 senelik tecrübeli.
200 senelik tecrübeli. Ara ara bana tavsiyeler veriyor. İşte çok komik. Geçen verdiği tavsiyelerden biri diyor ki eğer bloke olduysan bu işte git başka bir iş yap. Boş boş bekleme falan diyor bana. Böyle komik bir
bariz tavsiye.
Aynen.
Yani işte her yeni bir şeye girdiğinde
test
takıma girdiğinde.
Sor bakalım.
Test konusunda. Ne tür testler yazdın falan diye. Neyse güzel şey oldu. Sen bir şeyden bahsediyordun.
Neydi o konu?
Testable code mu diyorduk, evet.
Ha, test yazılabilir.
Test yazmayı kolaylaştıracak kod şekli mi diyelim?
Kolay test edilebilir kodu nasıl yazarsın?
Aynen. Evet, evet orada
konusuna bir değindik.
Aynen tam değinmedik bence.
O bir avantaj olarak onu kabul ediyorum. Yani bir kodu nasıl test ederim diye düşünmeye başladığın an bazı şeyler çok aşikar oluyor. Yani dediğin gibi bir birim iş yapıyor. Bir fonksiyon var, bir şeyi bir şeye çevirip geri döndürüyor.
Evet. Yani işte, bir input output'a çevirmek gerekiyor bence her kodu.
Evet, yani class'ların yapısını, metodların işte bunları nasıl birbirine yaklaştırdın, nasıl uzaklaştırdın? Bunlar biraz daha netleşmeye başlıyor. O açıdan güzel bir pratik. Onu kabul ediyorum.
Evet, diyelim ki sen mesela bir anda aklın bir anda kafanı bir yere vurdun. Ondan sonra testin dedin ki ben testi daha çok önem vereceğim.
Evet.
Ondan sonra hani Burhan'da da aynı oldu. Test yazmaya nasıl başlanır konusuna girelim bir de. Yani hani evet, sonuçta bu hem önemli bir skill, hani mülakatlarda bile senin kodunu test etmeni istiyorlar. Hani
evet evet.
Mesela
doğru.
Mülakatta belki şey yazabilirsin, hani şu fonksiyonu şununla çağırırsan böyle olur, bununla çağırırsan böyle olur da diyebilirsin.
İstisnai
ya da hemen test altına geçip yazdığın kodun unit testini de yazabilirsin. Bence unit testini yazdığında daha profesyonel gözüküyorsun.
Evet.
Hani mesela o yüzden nasıl başlanır test yazmaya?
Mülakatta oradan ben de göz boyarım, yaparım.
İşte bak nasıl da belli oluyor.
Şimdi tabii bununla ilgili büyük ihtimalle girecek. TDD diye bir şey var.
Mesela mülakatta TDD'yi kullanan baba yiğit var mı?
Realistik bu.
Bahsederim ama öyle beni mülakat eden yerler vardı. Testini yazmış mesela. Neresi olduğunu hatırlamıyorum. Uber miydi? Başka bir yer miydi? Testini yazmış kodun ve
test etmesi bekliyor.
Tabii sen. Hepsi fail oluyor. 10 tane falan test var. Ve şey yaptırıyordu bana. Redux'ı böyle. Redux vari bir şey yazdırmaya çalışıyordu bana. State Management Tool Redux.
Hı hı.
Öyle bir tecrübe oldu. Fena, güzel bir tecrübe aslında ama yani gerçekçi olmak gerekirse hiç görmedim TDD yapan.
Evet.
TDD bu arada eski, bayağı eski bir
test
şey.
Test driven development.
Aynen.
Evet.
2005'te Martin Fowler'ın işte bir kitabından beri yapılan bir sistem ama yani yazan öyle bir development yapan görmedim açıkçası.
Evet.
İdeal mi bilmiyorum. Mehmet herhalde çok sevmiş.
Ya ben projeden projeye değişir diye düşünüyorum. Mesela bir backend sisteminde bir frontend sistemine göre çok daha projenin TDD şeklinde yazılabileceğini düşünüyorum.
Evet,
çünkü UI kısmı gelmiyor. Ama işte frontend'de de ben olabildiğince hani küçük bir tane fonksiyonu bile yazsan TDD ile yapmaya çalışıyorum. Ama mesela şimdi TDD bence çok şey değil. Bu yazmaya nasıl başlanır konusunun bir olayı değil. TDD'den yeterince bahsettiğimizi düşünüyorum. Hani test yazmaya nasıl başlanır diye yani aklıma geldiğinde.
Yani bir projede diyelim sıfırdan bir proje yapmaya başladın.
Hani mesela az
ilk
önce,
testini nasıl yazarsın?
Aynen, ilk testini yazarsın. Nereden başlarsın? İşte hani bunun değişik şeyleri var. Intrusive, non-intrusive var. Mesela non-intrusive dediğimiz aklımıza ne geliyor? İşte copy, paste, delete approach. Mesela bir tane fonksiyon verdiler. Diyelim ki bir fonksiyondan başlayacaksın. Hani mesela benim görüşmeye göre bu fonksiyon sırf baştan başladığın için hani orta derece zorlukta bir fonksiyon olmalı. 200 satırlık bir şeyi test yazmak çok farklı yani böyle bir 50 satırlık bir fonksiyona yazmakla. Hani copy paste delete approach'uyla başlarsan o fonksiyonu daha küçük fonksiyonlara ayırırsan çok daha kolay bir şekilde hani unitlere bölüp onları test etmen çok daha kolay olur diye düşünüyorum.
Evet, aslında o zaman var olan kod ya da sıfırdan kodu diye ayırmak mı lazım sorduğun soruda? Yani ilk testi nasıl yazarsın?
Evet, öyle de yapabiliriz.
Evet, yani çünkü ilk
yani baştan yazmakla
eğer ortada olan testler varsa iş kolay.
Evet.
Aynen.
Zaten kodda bir prensipler takip ediliyor, belli bir yapı var. Hı-hı. Sen de o kodda değişiklik yaparken takip ediyorsun, testini yazıyorsun. Belki sıfırdan ama odaklanmak
evet,
daha iyi.
Sıfırdan
ya da
odaklanmak
test
daha güzel olur aslında. Şimdi mesela test yazılmamış.
Evet.
Testte hani daha böyle bir olay olmamış bir tane.
Evet, o biraz zorluyor olacak.
Evet.
En azından teknolojilerin seçildiğini varsayalım. Yani aynen, birileri evet. İşte Jest, Enzyme neyse.
Yok yok, bir tane code base var, küçük bir şey. Hani web sitesi falan filan. Evet. Ona nasıl kod yazarsın diyelim. Hani
ya eğer ortada hiç kod yoksa ve diyelim
test yoksa.
Test yoksa muhtemelen şunla başlarım. En kritik nedir? Yani zaten test yazmak çok eğlenceli bir aktivite değil. Bir de mevcut koda sonradan ya yazıyorsan daha da kötü.
Bize.
Evet. Sonradan gelip kod yazmak daha da hani sıkıcı. Senin kodun değilse falan anlayıp test yazmak. Diyelim o kodda bir değişikliği yapmayacaksın ama bazen tek depler oluyor yani. Diyorsun evet. ki bu sprintte 2-3 gün biz test yazalım, bu tür eksiklerimizi kapayalım. Öyle bir noktada muhtemelen en kritik şeyleri seçip kolay test edilebilir. Ya da mesela eskiden bakıyorsun 6 aydır belli bir fonksiyon, belli bir endpoint'te outage oluyor. Yani sürekli sorun yaşıyorsun. Bunları önceliğini arttırıp çok düşünülmüş, hemen bir kazanç sağlayacak şekilde hareket et.
En kolaylarından başlarım diyorsun. En kolay ama önemli olanlar.
En kolay ve en önemli.
Oradan aynen. başlarsın. Hani peki nasıl başlarsın mesela? Diyelim ki sana bir tane fonksiyon verildi. Oradan seçtin fonksiyonu. Oradan başlamak. O class'tan, o fonksiyondan başlamak istiyorum.
Evet.
Ne tür şeyler kullanırsın? Mesela bir dependency inversion principle'ı vardır. İşte şey vardır. Hani bir existing code pattern'lar vardır. Mesela dependency injection'dan bahsedelim. Bu solid pattern'ın dependency biraz. Inversion halinin implementasyon hali. Burada olay nedir? Yani çok böyle bunun güzel, eğlenceli, şık açıklamaları var ama olay bir class'ın ihtiyacı olan şeyleri dışarıdan alması. Bu sayede de o class'ı mesela test ederken veya maintain ederken başka class'ların işleriyle uğraşmak zorunda kalmıyor. Olay buna geliyor. Hani bunu nasıl yaparsın? Nasıl implement edersin mesela?
Burhan'a.
Şimdi dependency injection'a oturup büyük ihtimal kendim sıfırdan bir daha yazmam da var olan bir ne bileyim Spring Framework falan kullanırsın veya Angular da vardı mesela onlar kullanıyor.
Hani bir framework üzerinden yazarım diyorsun.
Angular mesela bunu default olarak mesela yapıyor yazmış, diye evet. tahmin ediyorum.
Şimdi
ben
şunu yani. Biraz daha açalım. Dependency injection niye önemli? Test yazarken çok sık karşılaştığımız mock problemi var değil mi? Yani bir şeyi mock evet. ederken. Dependency injection
sahte data döndürüyor.
Sahte data.
Şimdi yani dependency evet. injection yoksa birbiri ilişkili iki tane şey diyelim, class diyelim tamam mı? İki class'ın onları birbirinden ayırt etmek çok zor. Dependency injection olduğu zaman bir class'ı mock edip diğer class'ın şeyini yapabilirsin. Çok kolay bir şekilde onun ayrıştırabilirsiniz onun şeyini. Business logic'ini.
Bütün olay yani hani bütün her şeyi daha olabildiğince küçük parçalara bölüp aynen. onları teker teker test edebilirsin.
Evet, artı
yani.
Bir de şöyle bir güzelliği var dependency injection'ın. Environment şey mesela bir mock'u bir environment'a yapıp başka bir mock'u başka bir environment'a yapabilirsiniz. Farklı case'lerde farklı davranabilir şeyler. Bunun aynen. gibi güzellikleri var. Test için en çok yararlı ve kolaylaştırıcı testte mock yapmayı.
Evet Burhan çok güzel anlattın. Dependency injection'a da ekstradan summarize etmek gerekirse hani olayı tamamen küçük parçalara bölüp onları individual şekilde test etmeye geliyor. Hani aslında bir de güzel bir konuşma var. Bu arkadaşlar çok test yapmayı çok böyle gönülden anlattıklarını düşünmüyorum. O yüzden de şu soru aklıma geldi. Ne zaman test yazılmamalı?
Ya Selman için her zaman da.
Ne zaman test yazılmamalı? Zaman önemli faktör.
Senin için test anladım kayıla. Hani good to have olsa da olur, olmasa da.
Ya kritik sistemler için olması gerektiğine ben de hemfikirim.
Ya mesela şimdi şöyle bir durum var. Hani bizim ya uğraştığımız şeyler böyle client facing şeyler oluyor. ya da backend oluyor. Ama hani hiçbir şekilde bir fiziksel dünyaya direkt katkımız olmuyor. Aynen, mesela evet, hani evet. Şimdi bir kalp çipi yazmak var. Orada senin test yapmama şansın yok. Çünkü zaten kabul edilmez.
Çok daha kritik evet. Onu hani, kabul ediyorum.
Mesela orada herkese, mesela uçak sistemi yapıyorsun. Onda ben senin yazdığın şey uçağı bilmem yani. Açıkçası şu bu aşamada Boeing'de çalışma bence.
Evet, şunu söylemek lazım. Benim çalıştığım ürünlerde işte gözlemlediğim ya da işte sorun çıkarsa ne tür problemlere yol açar bir kod, bir uygulama diye baktığımda bu noktaya kadar öyle davranmadım. Yani %80-90 kod coverage'a ulaşmaya çalıştım. Çok vaktimi harcadım. Yavaş yavaş sorgulamaya başlıyorum. Yani öyle bir dönem değil.
Anladım. Yani seni yanlış bir dönemde yakaladık galiba.
Fakat evet. Fakat şunun meyvesini çok topladığımı düşünüyorum. Biraz az önce bahsettiğim 6-7 ay üzerinde çok yoğun çalıştığım, çok stabil bir şekilde yayına aldığımız o ürünün performansıma yansıması, bonuslarıma his, yani birebir etkisini gördüm.
Ha, o testi yazdığın için ve daha düzenli bir şey çıktığı için.
Sadece test ile kısıtlandırmak istemiyorum ama reliable, çalışır, işte sorunsuz bir sistem ortaya koymuş olmanın
meyvelerini şu anda yiyorsun.
Meyvelerini yiyorsun. Ya yani evet. O tartışılmaz.
Yani teknik olarak sen sırf ekstra test eklediğin için %10-15 bonusuna yansıdı diyebiliriz.
Ya kesinlikle minimum %20-30.
Arkadaşlar test yap bunu ya. Ben bunlara inanmıyorum yani.
Ya kesinlikle faydası olduğuna inanıyorum. Onu quantify edemiyorum. Ne kadar geliştir diye demiyorum. Fakat menajerler çok önem veriyor.
Evet.
Ya senin üzerinde çalışan servisin kod coverage kaç? 90 dediğinde iyi hissediyorlar. İşte firmanın eforları oluyor bu yönde.
Onu ölçen tool'lar falan var.
Evet arada. Evet takip ediliyor. Organizasyonda hani bakıyorsun. Bir de genel olarak şöyle bir şey de var. Ona da kısmen katılıyorum. Kod coverage %10-20 genelde kod kalitesi de kötü oluyor.
Evet.
Hani birbirinden kaynaklı mı değil mi yorum yapmıyorum ama genelde öyle bir korelasyon var aralarında.
Evet.
Yani benim Selman'dan anladığım, Selman diyor ki başkası yazsın da beni ilgilendirmez mi diye galiba.
Yok ben karışık şu an. Ben de bilmiyorum ne dediğimi.
Onun da.
Benim aslında biraz net bu konuda. Hani biraz değindik aslında buna.
Ya test ya hiç mi diyorsun?
Yok değil. Kesinlikle. Yani internal bir tool yazıyorsam. Şöyle bir örnek vereyim mesela benim ilerideki projelerimden biri. Outsource bir şey kullanıyoruz. Bir third party bir servis kullanıyoruz.
Hı hı.
Ve milyon dolara para veriliyor bu şeye, sisteme.
Hı hı.
Çok da aslında zor bir sistem değil. Onun machine learning tarafı bizim şeyler yapıyor zaten. Data scientistler, machine learningçiler yapıyor zaten. Onun bir UI tarafı var mesela. Şimdi UI tarafını ben geliştireceğim önümüzdeki dönemlerde. Şimdi öyle bir şeyde oturup testle uğraşıp şirket para kaybedecek. Diyelim ki bir ayda iki ayda bitireceğim bir proje. Evet. 3-4 aya çıkacak. 2-3 aylık şeyi bayağı bir para yani şirket için. Onun zaten internal kullanıcı şey yapıyoruz yani analitik işlere evet. Bak. Orada bir küçük bir bug olsa bir şey olsa çok problem değil diye düşünüyorum.
Evet. Onun
böyle bir sistemde oturup ben...
Tartışılır ama şimdi bilemiyorum yani. Yani ciddi bir bug olduğunu ve yanlış veriyi gösterdiğini.
Olabilir evet ama işte. Yani öyle bir o kadar da kötü kod yazdığımı düşünmüyorum. öyle bir bug çıkaracağımı düşünmüyorum ki internal testini de yaptırırım yani var olan şey.
QA yaptırır mı diyorsun?
QA yok bizde bu arada. Doğru da işte hiç QA yok. Manuel işte ama onu kullanacak kişilerle oturup onları bir beta testi falan yaptırırım onlara. Yani. Ama eğer end user'a dediğim gibi mesela Groupon gibi bir firmada artık her şey oturmuş belli bir kullanıcının belli bir kullanma şekli var şey uygulamayı. Şimdi öyle bir yere yeni bir regression bir test şey yapmak istemezsin.
Kesinlikle.
Orada test lazım yani. Hatta testten ziyade CI/CD pipeline'ına bir de manual bir test direkt diyorsun yani.
Evet.
Yani deployment'a gitmeden önce kesinlikle bir 2-3 gün bir manual testle test ettirmen lazım.
Benim kendi düşüncemde genelde eğer bir her şirkette çalışıyorsan bence mutlaka test yazılması lazım. Sizin eklemediğiniz bir şey de var. Mesela test yazılmış bir projede başlasınız veya diğer arkadaşlarınız, çalışma arkadaşlarınız da test yazıyorsa onlara bence daha iyi bir gözle bakıyorsunuz. Yani ben daha önceden bahsettiğimiz gibi mülakatta bir testini yazman bile hani çok fark ediyor. Senin olmalı şeyini artırıyor, bonuslarını artırıyor evet. İş yapıyorken. Hani ben daha çok eğer bir proje eğer başkası için yazıyorsun demeyeyim de eğer şey yapıyorsan
birileri dahil olacaksa bir noktada.
Birileri dahil olacaksa sonradan hani bu kritik bir sisteme dönüşme olasılığı varsa baştan test yapman çok önemli.
Evet.
Tabii ki bunun da hani summarize etmek gerekirse bunun da şeyi hani düşünce yapısı çok değişiyor. Mesela bir editing mind'la bir yaratıcılık mind arasında bir gidip gelme oluyor. Mesela hani kod yazarken yaratıcılık beynini kullanıyorsun ama refactor veya işte test yazarken biraz daha editing kısmını kullanıyorsun. İkisi aynı anda olmuyor ne yazık ki. O yüzden de hani ona bir alışma süreci gerekli. Eğer mesela sıfırdan test yazmaya başlayacaksanız biraz daha böyle deadline'ları daha esnek olan bir projede yazmaya başlayın. Ondan sonra ve testin tek amacı var. O da size bu kodun çalıştığı hakkında size güven vermesi.
Baştan... Tek amacı, amaçlarından biri.
Evet, ben
en büyük amacı diyeyim. Tek amacı demeyeyim de.
Evet, bak bu beni çok şu yüzden etkiliyor. Şu an üzerinde mesela cuma günü bir değişiklik yaptım. Request'i gönderdim ama o kod %100 inancım yok. Yani hı-hı, aklımın
bir hata yaptım olabilirim diyorsun.
Hata yapmış olmak değil de bir API endpoint'inde farklı bir argüman, bir şey döndürmeye başladım. Şimdi onun etkileyeceği şeyler neler fikrim yok. Yeni
mesela
dahil
code
oldum.
Base'in olsaydı şu anda muhteşem olurdu. Anında görebilirdim. Yani tek code base demişim, test coverage'in
yani
olsaydı.
Hiç, yani bir şeyin fail olmasını beklersin ya, evet, kritik bir değişiklik, aha, yapıyorsan. Yani bir testin fail olmasını beklersin. Hiçbir şey fail olmadı. Benim yaptığım değişiklik, test ettim. API istek yapıyorsun ama başka kimler çağırıyor, ne şekilde çağırıyor, o güven yok. Yani aklımın bir köşesinde bu. 2-3 gün sonra bir şeyler
birisi
çıkarır.
Ya gelip arkandan ısıracak diyorsun.
Düşüncesi var, aynen. O da biraz, evet, rahatsız ediyor mühendis.
Evet, toparlayalım, o zaman toparlayalım yavaş yavaş. Burhan, senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Ben ekledim ekleyeceğim kadar.
Tamam, o zaman en başta ne dedik? Testin amacı dedik. İşte bu kodun gerektiği, çalışıp çalışmadığını kontrol eden ekstra yazılım. Buradan refaktörden bahsettik. Kodun nasıl yazılması gerektiğinden bahsettik. CodeSmell'den bahsettik. İşte Logic Dump'tan. İşte birkaç tecrübelerimizden bahsettik. Bu hani update edilecek, konuya hakim değilsiniz, nasıl girersiniz? Onun üstüne işte test yazarkenki durumlar. Bahsetmediğimiz daha birçok şey var. Mesela test yazsanız ne olur? Test yazsanız ve yanlış yazsanız testi ne olur? O tür şeylere hiç girmedik. Vakit olmadı zaten. Tabii. Üstlediğimizden çok daha büyük şey oldu. Pair programming diye bir konsept var. Başkasıyla beraber oturup kod yazmak. Onlara da girmedik. İnşallah ileriki bölümlerde değinme şansımız, hı-hı, olacak. Ben kapanış olarak eklemek istediğim, olabildiğince hani test ideal dünyada olabildiğince ideal dünyada öyle her şeye test yazmak gibi bir lüksünüz yok ama %10 kuralını uygulayın. Hani bir şey yaparken aklınızda her zaman olsun. Hani ben sonradan test yazmak istediğimde bunu nasıl kolay bir şekilde. Benim için %10 şu anda. Başlatmaya çalışıyorum.
En azından.
Selman için %10 kuralını icat edelim. Her neyse, %10 kuralıyla ilerleyin. Olabildiğince işte hani bunu sonradan baktığınızda ne kadar kolay edit edebilirim. Olay oraya geliyor.
Perfect.
Ve benim için hani ben her zaman test yazan takımların çok daha böyle kod kualitesinin yüksek olduğunu düşünüyorum yazmayanlar tarafından. O yüzden Selman'ı buluyor.
Kişisel bir getirisi var, ona ben de katılıyorum.
Kişisel bir getirisi var, bonusuna getirisi var. İşte mülakata girdiğinde geçme olasılığını arttırma getirisi var. Bence getirisi götürüsünden daha çok yani. Eğer alıştırsanız uzun dönemde daha çok getirisi.
İlla yazacaksınız. Volkswagen'in testleri var ya, şeyde geçiyor, onu biliyor musunuz?
Evet. Anlat biraz daha mı?
Belli bir bu Volkswagen egzoz vesaire araba bir sisteme takılıp test edildiğinde testi geçecek şekilde bir if bloğu var kodda. Yani kabaca özetlemek gerekirse. Yani kod test edildiğinde geçiyor.
Teste test yazmışlar geçsin
işte,
diye.
Test edildiğini saptayıp o kod işte pass oluyor. Yani olumlu sinyal döndürüyor. Evet. Asıl kod execute etmiyor. Tamam diyor. Yani işte, hı-hı, return işte 200, hı-hı, response döndüğünü varsay. Milyon dolarlarca ceza aldığını biliyorum.
Ne milyonu, hı, ya? Şey billion.
Belki de milyar dolarlarda, evet,
evet.
Ama orada politik şeyler de vardı. Biraz neyse girmeyelim.
Evet.
Çünkü Volkswagen Amerikan firması olmadığı için Ford'un neyse bir şey.
Sen girmeyelim dedim, girmeye başladın. Neyse. Evet arkadaşlar, düşündüğümüzden çok daha uzun bir bölüm oldu ve hala istediğimiz her şeye gelemedik. Çok büyük bir konu aslında testing. Eğer bunu dinleyip ekstra sorularınız olursa bize mutlaka ulaşın Twitter'dan. Hatta biz sonradan anket ekleyeceğiz, test yapılmalı mı yapılmalı diye. Ona cevap verirseniz çok mutlu oluruz. İnşallah benim gibi düşünen daha çoktur Selman gibi düşünenden. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Bye.
Bye. Podcast sona erdi.